Ayrım 30, Asıl Gerçek, David Baldacci. Sayfa 435. Bölüm 75. Şov, bana neler döndüğünü anlatacak mısın? Kolundaki o şey ne? Leona denen kadını nereden tanıyorsun? Sağ tarafındaki o yaranın sebebi ne? Katie Dublin'in merkezinde Aziz Stephen Park'ın karşısındaki Shelbourne Oteli'nde akşam yemeği yerken bu soruları ardı ardına sormuştu. Gecenin geç saatleri olduğu için arka tarafta sessiz bir yerde olan ve konuları rahatça konuşmaları sağlayan bir masa bulmuşlardı. Ancak Shaw bu konuları konuşacak gibi durmuyordu. Çünkü Katie saatlerdir aynı soruları sormuş, tek bir cevap dahi alamamıştı. Shaw sabırlı bir şekilde ağzındaki yemeği çiğnemeyi bitirdi. Artık Dublin'den nefret ediyordu. Anna'ya burada Liffey'in kuzeyindeki küçük bir mekanda diz çöküp lanet olası yüzü vererek evlilik teklif etmişti. Anna da 9 farklı dilde evet demişti ve bunları diyen kadın artık yaşamıyordu. Evlenemeyecekti. 4 ya da 5 çocukları olmayacaktı. Birlikte yaşlanamayacaklardı. Hiçbir şey yaşanmayacaktı. Baktığı her yerde Anna'yı hatırlatan bir yer, kuytu bir köşe, gizli bir bucak görüyor, koku alıyor, sesler duyuyor, İrlanda arabalarının korna seslerini işitiyordu. Hatta gökyüzü bile komik bir şey yapıp yağmur damlalarını yere döküyordu. Zar zor nefes alıyor, zar zor hayatta kalıyordu. Buralardan nefret ediyordu ve dahası da vardı. Anna'nın bedeni Shaw'u suçlayan anne ve babası ile birlikte defnedilmek için Almanya'ya götürülüyordu. Korumak için kendi canını seve seve feda edebileceği kadının ölümünden dolayı onu suçlamışlardı. O kadın da Londra'daki soğuk metal bir yatakta gördüğü, alnının ortasında bir delik olan Anna'ydı. Anna Wismach'taki soğuk ve yalnız toprağa gömülecekti. Oysa şimdi Shaw'un sıcak kollarının arasında durabilirdi. Birlikte güven içinde yaşayabilirlerdi. Katie bu düşünceleri böldü. Kızıl korkunun arkasında aslında kimlerin olduğunu bulmamız gerekiyor. Tüm dünya onları arıyor ama şu ana kadar kimseler bir şey bulamadı. Tüm dünyanın bu kaynağı gerçek anlamda bulmaya çalıştığından emin değilim. Bir şekilde hızlıca yargıya varıp her şeyin doğru olduğunu kabul ettiler bile. Bir şeyleri araştırmışlarsa da çok üstüne düşmemişlerdir. Daha sonra olaylar ardı ardına meydana gelmeye, insanlar da tekrar tekrar koltuklarından zıplamaya başladı. Bir süre sonra olay işin arkasında kimin olduğuna değil, şu cani Ruslar konusunda ne yapacağıza dönüştü. Bence dünyanın tamamı tuzağa düşürüldü. Shaw Katie'ye saygıyla baktı. Anna'nın düşündüğü de böyle bir şeydi. Bunu büyük bir iltifat sayıyorum. Shaw, başka bir fikrin var mı dedi. Katie sandalyesini Shaw'a yaklaştırdı ve sesini alçalttı. Aslında bir süredir kafamı bu işe yoruyordum. Çantasını karıştırdı ve yıpranmış bir not defteri çıkardı. Anna'nın ofisinde bulunduğum gün Anna'nın birisini görmek için dışarı çıkması gerekti. Ben de hafiften etrafa göz gezdirdim. Yani gizlice ortalığı karıştırdın. Shaw bu sözleri birazcık kızgın bir şekilde söylemişti. İçgüdüsel olarak Anna'nın özel hayatını koruyordu. Bulduklarımı duymak istiyor musun, istemiyor musun? Pardon, pardon, devam et. Masasının üzerindeki kızıl korku ile ilgili bazı yazılara ve karaladığı kağıtlara baktım. Kağıtların birisinin üstünde internet sitelerinden ve e-posta adreslerinden oluşan bir liste vardı. Belli ki onlarla iletişime geçmişti. Neyse, bir tanesi öylece aklıma kazındı ve ben de onu not ettim.
Neden aklına kazındı?
Çünkü adı Barney'nin moloz taşlarıydı. Bilirsin ya, taş devri. Çocukken en çok sevdiğim çizgi filmdi. Her neyse, yazılan şey bir blog sitesinin adıydı. O zaman bakamamıştım ama sen Doktor Doom'un yaptığı şeyden sonra otelde duş alırken dizüstü bilgisayarımdan siteye baktım.
Ne buldun?
Belli ki adı Barney olan blog yazarının da kızıl korku hakkında aklına takılan bazı sorular varmış. Yazdığı yazılara bakılırsa kızıl korkunun gerçek olmadığını düşünüyor.
Bunun bize nasıl faydası olabilir ki?
Şey, aslına bakarsan ben de blogun gerçek olmadığını düşünüyorum. Neyi anlatmaya çalışıyorsun? Bence Barney bir sahtekar. Blog yazarı olan birçok arkadaşım var. Bu işi yapanlar blogun bağımlısı oluyor, sürekli bir şeyler yazıyor. Bu bloglarla ilgili düzenli hiçbir şey yok. Bunlar öylece yazılan yazılar ve bir anlığına akla gelen şeylerin aktarıldığı siteler. Hem blogların içinde genellikle insanların tartışmalar yürütebileceği bir yer olur. Yani blog açmanın en büyük sebeplerinden biri de budur. Haksız mıyım?
Haklısın.
İşte bu blogda öyle bir bölüm yoktu. Yazıların gönderildiği tarihleri kontrol ettim. Hepsi de gün aşırı olarak aynı saatte gönderilmiş. Bunlar bana hiç de Barney'nin moloz taşları gibi gelmedi. Galiba blog gün aşırı düzenli önceden ayarlanmış yazılar sunacak şekilde ayarlanmış.
Şov sessizce düşünerek neden birileri böyle bir sistem kurma gereği duymuş ki dedi.
Gerçek bir blok kurmayı değil de nabız ölçmeyi istiyorlarsa kurarlar.
Nabız ölçmek mi?
Evet, eğlence ve reklamcılık işleriyle uğraşan kişiler bunu hep yapıyor. Aslında yıllar önce bu konuda bir haber yazmıştım. Bir ürünü ortaya çıkarınca insanların ürüne tepkisini ölçmek istersin. Odak grupları kurabilir, telefonla fikirlerini bildirenlere hediyeler dağıtabilir ve internet sitelerinde tartışmalar yürütebilirsin. Fakat bazı şirketler bu işi bir adım daha öteye götürüyor. İnsanların kendilerini baskı altında hissetmeden gerçekten ne düşündüklerini anlatmalarını sağlayan bir paravana benzer şeyler kullanıyorlar. Bu sahte bir internet sitesi 800 ile başlayan bir telefon hattı veya sahte bir şirket adıyla yayınlanan bir anket olabilir.
Şovun konuya gösterdiği ilgi artmaya başlamıştı. Yani şu Barney Molostaş'ın insanların kızıl korku kampanyasına nasıl tepki verdiğini test eden bir araç olabileceğini mi söylüyorsun?
Ve Barney'nin blogu da kampanya ile ilgili şüpheler ve eleştiriler sunduğuna göre...
İşin arkasındaki kişiler başka kişilerin de böyle düşünüp düşünmediğini öğrenmek için oraya yem atmış olabilirler. Ama sitede görüşlerini bırakabileceğin bir forumun olmadığını söylemiştin.
Peki ya muhtemelen Anna'nın yaptığı gibi e-posta atarsan?
Şov cümleyi Kate'nin yerine tamamladı. E-posta adresini öğrenirler. Anna'nın e-posta adresi de afisher@phoenixgrubu.com'du.
Şov aniden Kate'e baktı. Phoenix grubunu bu şekilde öğrenmiş olabilirler. Senden dolayı olmayabilir.
Muhtemelen hiçbir zaman bundan emin olamayacağız. Kate ve şov yemeklerinin geri kalanlarıyla uğraşırken bir dakika boyunca sessizlik oldu. Kate, ben...
Hiç kendini yorma şov. Bu iş çok karışık ve ikimiz de hatalar yaptık. Büyük ihtimalle yolumuza devam ederken daha da fazla hata yapacağız.
O zaman ikimizin de sağ salim kurtulacağını umut edelim.
Bu internet sitesinin izini bir şekilde sürebilir miyiz?
Ben teknik konulardan o kadar anlamam.
Şov başını salladı ve Frank'e telefon açtı. Telefonu kapatıp masanın üzerine koydu ve şarabını bitirdi.
Ne bulacağını yakında görürüz.
Katie, peki Dublin'de mi kalacağız dedi.
Şov başını iki yana salladı. Yarın uçakla bir yere gideceğiz.
Nereye?
Almanya'ya, Wiesbach denilen küçük bir kasabaya.
Bölüm 76. Tanıdık birinin gömüleceği hiçbir gün güzel olamaz. Güneş parlarken, hava ılıkken dahi soğuk bir bedeni soğuk topraklara yatırmaya ilgili olumlu bir şey yoktur. Özellikle de bu kişinin en az 40 yıl daha sürdüreceği ömrü, 3 mermiyle sonlandırılırsa her şey daha zor olur. Üstelik Wiesbach'ta ne güneş ne de ılık bir hava vardı. Shaw ve Katie küçük bir kilisenin yanında bulunan mezarlıkta arabanın içinde otururken yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyordu. Katie ve Shaw o sabah Frankfurt'a uçakla gelmiş, oradan da araba ile Wiesbach'a geçmişti. Shaw Dublin'de havaalanı güvenliğinden geçerken metal dedektörünün alarmı ötmüştü. Güvenlik görevlisinin elindeki tarayıcı çubuk, Shaw'un sol kolunu işaret etmişti. Güvenlik görevlisi sert bir tonla "kolunuzu açın efendim" demişti. Adam bandajın altından çıkan bir sıra halinde dizilmiş metal zımbatellerini görünce geri çekilmişti.
"Of, acıyor mu?"
Shaw yalnızca "kolumu hareket ettirince" demişti. Yağan yağmur 2 metre derinliğindeki mezarın yanında duran taze toprak yığınını çamur birikintisine çevirmişti. Anna'nın tabutu ve ona saygılarını sunan kişiler onları yağmurdan koruma amacıyla mezarlığın yanına kurulmuş olan büyük çadırın altındaydı. Şov yas tutan kişilerin yanına gitmemeye karar vermiş ki. Wolfgang Fischer'in hantal bedenini ve adamın yanındaki Natasha'yı görmüştü. İkisi de eskisi kadar uzun görünmüyordu. Çökmüş, yıkılmışlardı. Bu yüzden şov öylece arabada oturdu. Tabutun mezara indirilişini izledi. Wolfgang kederinden neredeyse yere yığılacaktı. Adamı arabaya birkaç kişi zar zor taşıyabildi. Şov'un yanındaki Kate'i bunları izlerken gözlerinden yaşların aktığını hissetti. İçinden bu ölümün haberini yazmak zorunda olmadığım için Tanrı'ya şükürler olsun diyordu. Şov'a baktı. Adamın bakışları donuk, gözleri kuruydu. Kate'i çok üzücü dedi. Şov cevap vermedi, olanları izlemeye devam etti. Yarım saat sonra mezarlıktaki son kişi de mezarın yanından ayrıldı. Mezarcılar Anna'yı Wisbach topraklarına sonsuza kadar gömmeye geldi. Sert bir rüzgar esiyordu. Şov arabadan çıktı. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Kate başını salladı. Dikkatli ol. Sen de. Şov kapıyı kapattı, etrafa bakındı ve topraktaki çukura doğru yöneldi. Kalbindeki derin çukuru ise düşünmemeye çalışıyordu. Cebinden birkaç avro çıkardı ve Almanca konuşarak mezarcılardan onu bir süreliğine yalnız bırakmasını istedi. Yağan yağmurun altında çalışmaktan kurtuldukları için mutlu olduğu belli olan adamlar parayı aldı ve ortalıktan kayboldu. Şov mezarın yanında durdu ve tabuta baktı. Anna'yı o kutunun içinde bulunduğu haliyle gözünde canlandırmamaya çalıştı ama oraya ait değildi. Şov sessizce onunla konuştu. Anna hayattayken söylemesi gereken şeyleri söyledi. Şov'un hayatında pişman olduğu birçok şey vardı. En çok pişman olduğu şey ise ona en çok ihtiyaç duyduğu anda Anna ile birlikte olamamaktı. Özür dilerim Anna, özür dilerim. Sen benden çok daha iyilerini hak ediyordun. Şov küreyi eline aldı ve yarım saat boyunca mezara toprak attı. Bunun başkalarının değil kendisinin görevi olduğunu hissetmişti. İşini bitirdiğinde iliklerine kadar ıslanmıştı ama bunu fark etmemiş gibiydi. Mezar taşına baktı. Taşın üzerinde Anna'nın adının tamamı yazıyordu. Anastasia Brigitte Sabena Fischer. Doğum ve ölüm tarihi de yazılıydı. En altta da Almanca olarak "Sevgili kızımız huzur içinde yatsın" yazıyordu. "Şov huzur içinde yat" dedi. "İkimiz için de huzur içinde yat Anna. Çünkü ben bir daha huzuru bulamayacağım." Çamura diz çöktü, başını eğdi. Şov yere çökerken elleri silahlı iki adam da ağaçların arasından çıktı. Arabanın kornası aniden mezarlığın sessizliğini böldü ve daha sonra Kate'i koltuktan kayıp saklandı. Ürken iki adam doğrudan şova doğru koştu. Bir saniye sonra da Kate'in içinde bulunduğu arabanın arka camı isabet eden bir mermiyle paramparça oldu. Bölüm 77. Şov fark edilemeyecek kadar hızlı bir hareketle geçen bir Amerikan futbolu savunma oyuncusu gibi iki adamı da yere yıktı. Hemen ardından da silahını ortağı baygın bir şekilde yerde yatan adamın ağzının içine soktu. Bir saniye sonra da siyah kıyafetli adamlar hızlıca saldırıya geçti. Kate üzerindeki camları silkelerken koltuğa oturdu. Endişeli bir şekilde şova baktı. Adam saldırganlardan birini sıkıca tutarak yerden kaldırınca Kate'nin de içi rahatladı ve derin bir nefes verdi. Arabadan dışarı çıktı. Arabanın 5 metre kadar arkasında ise Frank, Kate'yi öldürmeye çalışan adamın ölü bedeninin başında duruyordu. Kate de Frank'in yanına gitti. "Frank, adamı daha erken yakalayamadığımız için özür dilerim. Şerefsizi haklayamadan tetiği çekti" dedi. Bir süre sonra Wisbach'ın dışındaki boş bir ahıra geçmişlerdi. Şovu öldürmek üzere olan iki adam samanlardan oluşan zeminin tam ortasında elleri kelepçeli olarak sırt sırta oturtulmuştu. Frank, Kate ve Şov birlikte ayakta duruyordu. "Şov, Frank'e bizi desteklemeye karar verdiğin için teşekkür ederim" dedi. dünyanın güvenli ve tehlikesiz olmasını sağlama işinden arta kalan çok fazla boş vaktim var. Adamları çoktan parmak izlerini bilindik veri tabanlarında aratmış ama hiçbir şey bulamamıştı. O ana kadar yaptıkları sorgudan, şovun silahının namlusunun tadına bakan adamdan, dört farklı dilde boş laflar sarf etmekten başka bir şey elde etmemişlerdi. Adamın ortağı ise arkadaşının aksine ağzını hiç açmamıştı. Adam yüzünde sabırlı olduğunu gösteren bir ifade taşıyan iri yarı biriydi. İngilizce dahi bilmiyor gibi görünüyordu. Birkaç farklı dilde daha adamı konuşturmaya çalıştılar ama adam suskunluğunu bozmamıştı. Adamların üzerinde kimlik yoktu. İki silah ve avcı bıçağı üzerlerinde bulunan kayda değer eşyaydı. Ölü adamın üzerinden de aynı şekilde işe yarar bir şey çıkmamıştı. Frank cep telefonları bile yok dedi. Katie demek ki şovu ve beni öldürdükten sonra birileriyle buluşacaklardı dedi. Muhtemelen yakınlarda bir yere gideceklerdi. Frank şova dönerek şimdi ne yapacağız dedi. Bu ikisini konuşana kadar dövmeye devam et. Seninle irtibata geçeriz. Frank şovun omzuna elini koydu. Şov, arkanı kollasan iyi edersin. Sezgilerim bana bu işte bir gariplik olduğunu söylüyor.
Kate nasıl bir gariplik dedi.
Sanki bizden hep bir adım öndeler. Arabayla yolda ilerlerken şov hüzünlü bir şekilde bizim ortaya çıkabileceğimizi düşünerek Anna'nın cenazesini izleyeceklerinden emindim. Bu yüzden yardımcı olması için Frank'i çağırdım. Fakat hiçbir şey elde edemedik.
Bir süre sonra konuşabilirler.
Bizi öldürmeleri için para aldıklarından başka bir şey bildiklerini sanmıyorum. Bu adamlar izlerini yok etmekte çok iyiler.
Katie kendinden emin bir şekilde hata yapacaklar. Böyle insanlar her zaman hata yapar dedi.
Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?
Böyle olacağını biliyorum.
Şov arabayı durdurdu. Kendinden nasıl böyle emin olabiliyorsun?
Kate heyecandan yerinde duramıyordu. Çünkü aklıma onları saklandıkları yerden çıkaracak çok süper bir yöntem geldi.
Bölüm 78. Dünya Çin'in bilinmeyen sebeplerden dolayı Kızıl Korku işinin arkasında olduğuna ve Rusya'nın da misilleme amaçlı olarak Phoenix grubunu yerle bir ettiğine ikna olmuştu. Beijing ve Moskova'dan ne kadar yalanlama yayınlanırsa yayınlansın bu inanış büyük oranda bozulmamıştı. Her yerden hem dijital hem de gerçek mürekkeple yazılan ve Çin'in neden böyle bir şey yaptığını sorgulayan ayrıntılı teoriler çıkıyordu. Bu teoriler dünyayı küresel hiyerarşinin en üst noktasına çıkış konusunda hem ekonomik hem de askeri anlamda Çin'e rakip olan Asya'daki tek ülkeye düşman haline getirmekten, Rusya'nın otokrasiye dönüşünün bölgesel istikrara gerçek bir tehdit teşkil ettiği ile ilgili Beijing'in korkularına kadar uzanıyordu. Rusya'yı içinde bulunduğu durumdan daha kızgın ve daha tehlikeli bir hale getirmenin bu tehlikeyi nasıl yatıştıracağı ise bilinmezliğini koruyordu. Fakat insanlar bir şeye inanmak için can atınca yeterli gerçeklerin bulunması ve bir mantık kurulmasının çok da zor olmadığı görülmüştü. Sebep ne olursa olsun her iki ülkenin de seferberlik halinde olduğu gerçekti. Bu ülkeler Moğolistan'ın doğu tarafından çok geniş bir sınırı paylaşıyordu. Ayrıca Kazakistan ve Moğolistan arasında da ufak bir sınır vardı. Rusya ordusu mühimmatla ve hava desteğiyle birlikte bu sınır bölgelerine diziliyordu. Ayrıca Gorshkov'un Çin'in planlı bir şekilde istila edilmesi durumunda doğrudan Moğolistan üzerinden gitmeyi planladığı da söyleniyordu. Böylece bazı politik ve topografik sorunlar çıkacak olsa da Beijing'e giden yol kısaltılacaktı. Bunu çok iyi bilen Çinliler bu iki noktayı insanlardan ve makinelerden oluşan kalın duvarlar oluşturmuştu. Fakat savaş yakın gibi görünmüyordu. Aslında bu iki ülkenin de böylesi bir mücadelenin sonucunda iki tarafında mağlup olacağını çok iyi bildiği aşikardı. Çünkü ikisi de birbirine çok yakın güçteydi. Ayrıca hiçbir resmi açıklama yapılmamasına rağmen hem Rusya'nın hem de Çin'in yıllar sonra gerçekten savaşa girmesi durumunda karşı tarafı akıllarda kalacak şekilde ortadan kaldırması amacıyla yeniden silahlanmak için adı belirtilmeyen savunma şirketleriyle uzun vadeli anlaşmalar imzaladığına inanılıyordu. Birleşik Devletler dahil olmak üzere birçok Batı ülkesi bu gelişmelere cevaben aynı tepkiyi göstererek yeniden silahlanıyordu. Planlarını kamuya açıklamaktan her zaman korku duyan Pentagon, birkaç büyük savunma şirketi ile lider konumunu üstlenen Ares şirketine tank ve topçu birliklerini yeniden kurmak, elektronik istihbarat toplama altyapısını geliştirmek, füze savunma sistemlerini yeniden düzenlemek, birkaç uçak gemisini, balistik füze denizaltısını ve destroyerini yeni makinelerle donatmak, birkaç bin zırhlı personel taşıyıcıyı ve diğer askeri birlik araçlarını işler hale getirmek ve neredeyse yepyeni olan ama gelişmelere ayak uyduramayan Raptor savaş uçağını geliştirmek için uzun zamandır hazırlanan ihalesiz bir dizi sözleşmeyi verdiğini açıklamıştı. Pentagon sadece silahlarının büyük çoğunluğunun orijinal imalatçısı olan Amerika merkezli Ares'in sayısız alandaki uzmanlığı ve küresel yönetim yetenekleri sayesinde ABD ordusu tarafından talep edilen standartlara uygun olarak bu büyük görevi yürütebileceğini bildirmişti.
30. ayrımın sonu. Sayfa 450.